Ayrım 14, Şahmat Mario Mazzanti, sayfa 173. Karina cevap vermeden Yudo sohbetten çıktı ve tekrar ana sohbet alanına geri döndü. Dostumuz için kötü bir gece, avlanmak istiyordu ama ondan borç istediler diyerek fikir yürüttü Mitnik. Klebs hayal kırıklığıyla boğuşuyordu. Diskin kopyalanmasında ne aşamadayız?
Hala devam ediyor. Eğer şu an bilgisayarını kapatıp internet bağlantısını koparırsa bizi yarı yolda bırakır.
Klebs saatini kontrol etti. Bunu yapacağını sanmıyorum. Genellikle gece 1'e kadar internete bağlı kalıyor.
Eğer öyle olursa çok iyi. Aman tanrım, bu aşağılık Rotten'e bağlanıyor.
Rotten'de ne?
Çok farklı bir web sitesi. İnternet üstünden çok kötü fotoğraflar yayınlar. Parçalanmış cesetler, infazlar, trafik kazası kurbanları. Buna bakamam gerçekten.
Tüm ekranı kaplayan bir fotoğraf göründü.
Yüce tanrım, kusmak istiyorum.
Mitnik sandalyesini 180 derece döndürerek ekranı arkasına aldı.
Mideniz kaldırıyorsa siz bakın.
Bir adam arabanın altında kalmış, bir motosikletten birkaç metre uzakta yerde yatıyordu. Üstündeki kot pantolonu bol gibi duruyordu ve kalçasının bir kısmını ortada bırakıyordu. Bunun yanında bedenin tamamen garip görünen bir duruşu vardı. Dudakları başının altından yayılan kahverengimsi kan birikintisiyle bütünlük oluşturmak ister gibi asfalta doğru yapışmış olsa da yüzün alt kısmı sağlamdı. Kafası tamamen kopmuş bedenin yakınında beyaza çalan küçük bir kütle duruyordu. Klebs'in bunun beyin olduğunu anlaması için ikinci fotoğrafa bakmasına gerek yoktu. Dikkati bir süre hiç sebepsiz yere cesedin dudaklarından asfalttaki kan birikintisine karışan şeffaf ve ince kan sızıntısında kaldı.
''Bu boktan siteden ayrıldığı zaman bana haber ver.'' dedi Mitnik.
Sırtını koltuğun arkasına iyice dayadı, bacaklarını uzattı ve gözlerini kapattı. Ekrandan birbiri ardına bir sürü fotoğraf geçti. Yudo'nun otopsilere karşı bir ilgisi var gibiydi. Özellikle cinayet kurbanlarıyla ve bunların boğularak ateşli ve kesici silahlarla öldürülmüş olanlarıyla daha ilgiliydi. Sadece son resimler tabancayla hem de bir İtalyan tabancasıyla öldürülmüş bir kurbanındı. Ekranda Başkan Kennedy'nin aldığı yaralar ve bedeni göründü. Yudo nihayet Rotten'den ayrıldı.
Mitnik
çıktı.
Nihayet.
Delikanlı hızlı bir hareketle sandalyesini döndürüp ekranın başına geldi.
Tekrar sohbete bağlanıyor. Hey bak, sabit diskini aldık. Her şeyini emdik, her bir dosyayı.
Kopyalama işlemi tamamlandı mı?
Evet, her şey bu küçük harici diskin içinde. Artık içindekileri sakince inceleyebiliriz.
Güzel, internetten çıkmasını bekleyeceğiz.
Bu gece Doktor Klebs uyumayacak, şehir halkının güvenliğini sağlaması gerek.
Mitnik bir yandan harici diski bilgisayardan çıkarırken, bir yandan da ironik bir gülümseme takınarak bunları söyledi.
Her şeyi kopyalamak için 1 saat 42 dakika yetti. Çok da dolu bir sabit diski yokmuş. Bu sizin en az 2 saattir ayakta olduğunuz anlamına da geliyor.
Genç ilk defa Klebs'in rahatıyla ilgileniyormuş gibi göründü. Bir yerlerden sandalye bulabilirdi.
Yorgun değilim dedi Klebs, gözlerini monitörden ayırmadan belli belirsiz bir şekilde sallandı. Nasıl isterseniz, madem halinizden memnunsunuz.
Yudo tekrar yalnızlığa son odasına girdi ama bu sefer çok beklemedi. Hemen özel bir mesaj uyarısı geldi.
Bagatella, Yudo.
Yudo,
Francesca.
Bagatella, seni bekliyordum.
Yudo, sabırsızlıkla.
Bagatella, aşkla.
Yudo, dünyamızdaki tüm aşkla.
Bagatella,
bizim dünyamız, bizim boyutumuz. Biliyor musun Fabio, geçen gece gözüme uyku girmedi. Sürekli birbirimize söylediklerimizi düşündüm.
Yudo, okşayışlarımı, ellerimi hissediyor muydun?
Bagatella, hala hissediyorum.
Yudo, işte ellerim şu an senin yüzündeler. Şimdi göğüslerine doğru iniyorlar ve onları yumuşakça okşuyorlar.
Bagatella,
hissediyorum ellerim burada benim üstümde.
Yudo, işte dudaklarım senin boynunda.
Bagatella,
Fabio lütfen.
Yudo, ellerini benimkilerin üstüne koy Francesca. Onlara seni soymaları için yardım et.
Bagatella, Fabio.
Yudo, hadi ama Francesca, biraz cesaret. Üstünde ne var?
Bagatella, sadece bir gecelik, kısa ve ince.
Yudo, sadece bir nefesimle üstünden çıkarabileceğim kadar ince mi?
Bagatella, bir nefesle.
Yudo, ellerim benim ellerimin üstünde Francesca, lütfen seni soymalarına yardım et.
Bagatella, evet, evet.
Yudo, işte bir omzun çıktı, diğeri de.
Bagatella, gecelik üstümden düştü, göğüslerim ortaya çıktı, kalçalarımdan aşağı kayıyor.
Yudo, ellerim tatlılıkla ipek kumaşla kalçalarının arasına giriyor, geceliğin düşmesini sağlıyor.
Bagatella, işte artık üstünde hiçbir şey yok, ellerim senin ellerinin ve teninin üstünde.
Yudo, ellerin artık benim, onları çıplak göğüslerine götür, göğsünün sert uçlarını hissettir.
Bagatella, ne kadar sert olduklarını hissediyor musun? Parmaklarımızın arasından kaçıyorlar, gıdıklanıyorlar.
Yudo, sadece bir elle, sağ elimle aşağı inmeye başla.
Bagatella, kalçalarıma, kasıklarıma.
Yudo, şimdi en mahrem bölgenin üstünde.
Bagatella, onu yavaşça okşa, ısrarcı ol. Açıldığını hissediyor musun Fabio?
Yudo, kokusunu hissediyorum. Islaklığının kokusunu hissediyorum.
Bagatella, seni çağırıyor, seni istiyor Fabio, gel.
Yudo, senin üstündeyim Francesca, hissediyor musun?
Bagatella, oh evet aşkım, seni hissediyorum. İçime gir, sana yalvarırım.
Yudo, içindeyim, içine girdim. Denizdeki dalgalar gibiyim.
Bagatella, denizdeki dalgalar.
Yudo, gelip giden bir dalga.
Bagatella, gelip giden.
Yudo, deniz dalgası.
Bagatella, gelip giden.
Ekrandaki yazılar kesildi. Tekrar başlamaları gerek dedi Mitnik. Hatta belki ellerini yıkamaları da gerek diyerek gülümsedi.
Adamın mastürbasyon yaptığından emin değilim.
Klebs dudaklarının arasından konuştu. Bana dansı yönetmekle çok ilgiliymiş ve dikkatli davranıyormuş gibi geldi.
Adriana Maggezi'nin katili oradan ayrılırken en ufak bir sperm lekesi bırakmamıştı diye düşündü.
Onu bilemem ama Bagatella beni gerçekten de sertleştirdi. Neredeyse siteye girip ona bir mesaj göndereceğim.
Bagatella, Fabio.
Yudo, Francesca.
Bagatella, aşkım benim.
Yudo, bizim boyutumuz, bizim fantastik boyutumuz.
Bagatella, bir süre önce bana söylediğin şeyi düşünüyorum.
Yudo, söyle Francesca.
Bagatella, bizim boyutumuz büyülü ve olağanüstü ama ne zamana kadar bize yetecek?
Yudo, o anın gelmesinden korkuyorum. Şimdiden seni gerçek dünyada tanımak arzusuyla yanıp tutuşuyorum.
Ama? Bagatella, ama?
Yudo, ama korkuyorum. İkimiz de yalnız, korunmasız, savunmasız insanlarız. Gerçek dünyanın her şeyi mahvedeceğinden korkuyorum.
İşte tam bir profesyonel dedi Mitnik. Önce yalnız bir kadın olduğundan emin oldu. Sonra kafasına tanışma fikrini soktu. Ve şimdi vakit kazanıyor ve kendini geri çekiyormuş numarası yapıyor. Tanışmayı kabul etmeden önce bu kadını iyi bir terletecek. Böylelikle kadın dansı kendisinin yönettiğini sanacak. Ve daha az şüphelenerek tüm şartları kabul edecek. Aptal dudaklarındaki bir gülümsemeyle katledilmeye gidecek, öyle değil mi?
Klep sessizliğini korudu.
Ama üzülme Francesca, bu aşağılık herifi yakaladık ve Doktor Klebs onu taşaklarından sıkıca kavrayacak ve sana bir kötülüğü dokunmadan önce onu durduracak.
Bagatella, çirkin olmamdan mı korkuyorsun ya da daha da kötüsü yaşlı olmamdan mı?
Genç olmadın kesin sevgili Francesca diyerek fikir yürüttü Mitnik.
Öyle olduğunu mu düşünüyorsun?
Genç olsaydı gençlerin kullandığı kelimeleri kullanırdı. Hem sonra konuşma tarzı, 50 yaşlarında olduğundan adım gibi eminim.
Klebs karşılık vermeden omuzlarını silkti. Yarın Bagatella ile ilgili her şeyi öğrenecekti nasıl olsa.
Yudo, Francesca aşkım neler söylüyorsun?
Bagatella, affedersin affedersin, bazen koyduğumuz kuralları unutuyorum, çok zor.
Yudo, Francesca aşkım, bir gün bu kuralları kıracağız. Seni almak için sana geleceğim.
Bagatella. Evet Fabio, evet aşkım.
Yudo, bana biraz daha zaman tanı.
Bagatella, seni tüm aşkımla bekleyeceğim.
Yudo, bu öpücüğü al Francesca ve dudaklarımı sabaha kadar dudaklarında tut.
Bagatella, yapacağım, iyi geceler aşkım. Kapımızı sen kapat.
Yudo, iyi geceler aşkım.
Yudo sohbet penceresinden çıkıp internet bağlantısını kesti. 2 saat 30 dakikadan biraz az internetle kalmıştı.
Nasıl da pislik, ne eşsiz bir pislik.
Mitnik alaycı olmaktan daha çok sinirli gibi görünüyordu.
Gerçekten de Yudo'nun gidip kendisini almasını hak ediyor. Budala.
Klep cevap vermedi, cep telefonundan bir numara çevirdi.
Fonzar, not al. Yalnızlığa Son adlı bir sohbet kanalı. Evet, Yalnızlığa Son. Hakkında bilgi istediğim kişi Bagatella kullanıcı adlı bir kişi, anlaşıldı mı?
Güzel, hemen işe koyul.
Francesca, belki bunu hak etmiyorsun ama Doktor Klep seni kurtaracak.
Mitnik en iyi gülümsemesini takındı.
Peki doktor, şu sabit diski tıpkı bir soğan gibi yaprak yaprak soymaya başlayalım mı?
6. gün, sabah. Fonzar sabahın ilerleyen saatlerinde Bagatella'nın kimliğiyle ilgili bilgi getirdiğinde Klebs 4. kahvesini yudumluyordu.
Adı Francesca Malinverno, 52 yaşında, eşinden ayrılmış, yalnız yaşıyor. Yerel hastanenin yönetim bölümünde çalışıyor.
Fonzar'ın tatminkar bir ifadesi vardı. Ne de olsa Bagatella'nın maskesini hızlı bir şekilde düşürmüştü.
İşte burada tüm bilgiler yazılı.
Fonzar raporu Klebs'e uzattı. Klebs raporu ilk okuyuşunda kaçırmış olabileceği ayrıntıların farkına varabilmek istercesine birkaç defa dikkatle okudu.
Oturduğu yer Rauti'den çok da uzak değil, dedi düşünceli bir şekilde.
Yaklaşık 40 kilometre doktor. Otobandan daha kısa sürer. Kadının tehlikede olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Klebs cevap vermeden önce düşünmek için birkaç dakika durakladı.
Hayır, şu an için değil. Yudomuz şimdilik ona biraz daha zaman tanımış gibi görünüyor.
Yakınındaki görevlilerimizden biriyle görüşüp düşük bir koruma isteyebiliriz.
Rauti büyük olasılıkla Bagatella'nın nerede yaşadığını bilmiyor. Bunun dışında onu 24 saat izleyelim. Her dakika nerede olduğunu ve ne yaptığını bilelim. Bu senin için yeterli değil mi Fonzar?
Peki ya gözümüzden kaçmayı başarırsa?
Sakin ol. Klebs Fonzar'ı ofisinden uğurlarken hissettiği sabırsızlığı çok iyi kamufle etti. Sen işini layığıyla yaptın ve Bayan Malinverno şu an için tehlikede değil.
Klebs odasında yalnız kalınca masasından kalkıp pencereye yöneldi. Gözlerini uzaklara dikerek hala sıcak olan kahvesini yudumladı.
Dün gece uyumamış, hatta eve bile gitmemiş olmasına rağmen kendini yorgun hissetmiyordu. Aksine onu ayakta tutan ateşli bir ayıklık içindeydi. Sabah 4:30'da Mitnik'in evinden ayrıldıktan sonra direkt olarak ofise gelmişti. Acele etmek gerekiyordu ve zaman çok değerliydi. Ofise geldiğinde gece nöbetinde olan çok az sayıda görevli ve ortamda normalden farklı ağır, gerçeküstü bir hava bulmuştu. Kendini odasına kapatıp ışıkları yakmış, içine gömülü olduğu karanlık dışarının karanlığıyla birleşmişti.
Yudo muydu? Lanet herifi bulmuşlar mıydı?
Klebs zihninin tıpkı askıda kalan zaman gibi paralel bir boyutta kala kaldığını fark ediyordu. İçinde yürüyüp nefes aldığı boyuta benzeyen ama tam olarak onunla aynı olmayan bir boyut. Sanki içine gizemli bir şeyler sokuyordu bu. Bir diken gibi, bedeninin hareket ettiği rasyonel boyutla uyumlu olmasını engelleyen bir şey. Su birikintisi derindi. Balçıkla dolu sular parçalar halinde ve parıldayarak etrafını sarmaya başladı. Klebs yüzeye doğru yüzmek yerine tepkisiz kalmış bedenini dipteki amansız cazibeye bırakarak yavaşça aşağı doğru süzüldü.
Tam bir karanlık vardı, hiçbir şey göremiyordu ve ona dinlemekten başka bir çare kalmıyordu.
Yudo, Yudo, bir şey olmalı. Beynindeki o diken, o sır. Yudo, Yudo.
Doğan günün ışığı yavaş yavaş pencereden süzülmeye başladı. Klebs hiçbir şey elde edemeden acıyla girdabın içinden çıktı.
Rüyadan uyanır uyanmaz gece Mitnik'in evinde olanları düşünmeye başladı. Rauti'nin internette izlenmesi, bilgisayarındaki bilgilerin analiz edilmesi. Mitnik sabit diski kelimenin tam anlamıyla baştan aşağı incelemişti. Didiklenmemiş tek bir dosya, çözülmemiş hiçbir şifre, gizli kalmış hiçbir döküman bırakmamıştı. Ama buna rağmen ortaya bulmayı düşündü ya da hayal ettiği hiçbir şey çıkmamıştı. Rauti birçok porno siteyi takip ediyor ve bunlardan fotoğrafla film indiriyordu. Özellikle bekarların tanışmasına elverişli en az 4 tane sohbet sitesinin daimi üyesiydi. 4 sitede de kayıt olmak için kullandığı e-posta adresleri farklıydı. Bu ilk başta Klebs'i şaşırttı ama düşününce sohbet ettiği bir sürü insanın ona ulaşmasını istemiyor olması açısından oldukça normal geldi. Gün doğdu, ofis ışıkla aydınlanıyordu ama Klebs hala cevaplara ulaşamamıştı. Kendine tekrar sordu, o lanetli herif Yudo muydu? Saat 8'i biraz geçerken takip ekibinin raporunu okudu. Burada ilginç bir şey vardı. Rauti internete bağlanmadan önce arabayla çıkmış ve şehrin sapa bölgelerinden birine gitmişti. Arabayı büyük bir evin önüne park ettikten sonra bir süre arabanın içinde oturarak beklemişti. Cep telefonundan kimseyle konuşmamıştı. Daha önce işten döndüğünde sabit ev telefonundan birisini aramıştı o kadar. Arabada hareketsiz beklemiş ve belirgin bir şekilde karşısındaki apartmanı gözlemişti. Sonunda arabadan inerek hızlıca apartmanın giriş kapısına gitmiş, zilin önünde durmuş, her ne kadar sırtı dönük olduğundan dolayı gözleyen ekip bundan emin olamasa da belki de zillerden birini çalmıştı. Sonra hızlıca arabasına dönüp evine gitmişti. Saat 9'a doğru Klebs'in bir gün önce yapılmasını emrettiği bir araştırmanın sonucu geldi. Rauti'nin askerlik yaptığı döneme ait mevcut disiplin tutanağı. Çok faydalı bir araştırma olmuştu bu. İzin süresi 2 dönem boyunca iptal edilmişti. İlk önce geleceğin Yudo'su kendisi tarafından sıkça takip edilen bir genç kızın ailesi tarafından şikayet edilerek birkaç gün gözaltında kalmıştı. Hiçbir müdahale ya da sarkıntılıkta bulunmamış, sadece ilk başta kızı rahatsız edecek ve daha sonra korkutacak şekilde belirli bir uzaklıktan yürüyerek onu takip etmişti. Bundan birkaç ay sonra ise askeri yaz kampında ormanda herkesin kaldığı yere çok yakın bir alanda art niyetle ve bilerek yangın çıkarmıştı. Bunu kimin yaptığı bulunamadığından tüm grup sorumlu tutularak cezalandırılmıştı. Raporda bunların dışında Klebs kendine sorduğu 2 sorunun cevabını da buldu. İlki Magjezi cinayetinden sonraki gün. Rauti rahatsız olduğunu söyleyerek işe gitmemişti. Fiziksel ve psikolojik açıdan kaybettiği enerjiyi mi toplamaya çalışıyordu? İkincisi ise Rauti'nin ne kendisi ne de ailesi Brezilya'da hiç bulunmamıştı. Klebs son gelişmelerle ilgili detaylı ve uzun bir rapor hazırlayarak Sensi'ye gönderdi. Saat 11'de Sensi çok dakik bir şekilde kapıda bitiverdi ve selamsız sabahsız lafa girdi.
''Bulduk mu onu?''
Klebs cevap vermedi. Sadece Sensi'ye içeri girip oturmasını işaret etmekle yetindi. Sensi oturmadı ve yumruklarını masanın üstüne dayayarak Klebs'e doğru eğildi.
''O mu?'' diyerek daha sert bir ses tonuyla tekrarladı. ''Onu yakaladık mı?''
''Elimizde bir şeyler var.'' Klebs gözlerini Sensi'ninkilerden çekerek ağır bir şekilde konuştu. ''Ama hiçbir kanıt yok.''
''Henüz? Bak henüzü vurgulayarak söylüyorum.'' Henüz elimizde hiçbir kanıt olmaması normal mi? Onu bulmak senin görevin. Sen çarpık ruh hallerinin, ölmüş ruhların ve insani çılgınlığın yer aldığı dramların uzmanısın. Ve ben bu uzmana dönerek soruyorum, o mu?
Klebs cevap vermekte zorlanıyordu. Ona her şeye rağmen çukurda hiçbir şey bulamadığını anlatamazdı. Yudo, farklı hiçbir hissiyat oluşmuyordu ve hala o kaçak gölge zihninde dolaşıyordu. Sensi'nin ani bir hareketle karşısına oturması onu şaşırttı.
''Peki tamam.'' Sensi'nin sesi daha sakin çıkıyordu. ''O zaman şöyle yapalım. Şimdi davranış profili uzmanına bir hikaye anlatacağım ve o da bana arada benzerlik olup olmadığını söyleyecek.
Bunu yaparken hiçbir sorumluluk almayacak, sadece kendi görüşünü söyleyecek ve sonrasında olacaklar kesinlikle benim sorumluluğum olacak, anlaştık mı?
Anlaştık dedi Claps, bir yandan da suskunluğunun sorumluluk taşıma korkusundan kaynaklandığını sanıyor diye düşündü.
Hikaye çocukluğu çok zor ve mutsuz geçen bir erkekle ilgili. Daha küçük bir çocukken annesini kaybediyor, kardeşleri yok ve dedeleri uzakta yaşıyor. Yapayalnız bir şekilde babasıyla büyüyor. Bir bankada sıradan bir memur olarak çalışıyor ve kendine ayıracak pek vakti yok. Okulda işler yolunda gitmiyor. Zeki olduğu halde bunu gösteremiyor ve hiçbir okul arkadaşıyla bağ kuramıyor. Hatta belki onların alaylarına bile maruz kalıyor. Çocuklar çok zalim olurlar. Bu zorlu eğitim hayatı boyunca birçok okul değiştiriyor. Böylece içine kapanmaya ve içinde kör bir öfke büyütmeye, bu öfkesini diğerlerine yöneltmeye karşı dayanılmaz bir arzu beslemeye başlıyor. Kısa bir zaman içinde hayvanlara işkence yapmaya başlıyor. Bu onun savunma mekanizması, sahip olduğu gücü gösterme şekli. Hatta bir kediyi yakıyor, ateş. O kadar güçlü ve korkunç derecede yıkıcı ki, ama o ateşi yönetebilecek yetide, ona emir verecek ve onu idare edebilecek güçte. Askerliğini yaparken ateşle baş eserini ortaya çıkarıyor. Ne de olsa görünür bir şekilde utangaç bir erkek, dostu yok. Babasının ölümünden sonra bir merhamet göstergesi olarak kendine verilmiş ve onda en ufak bir heyecan uyandırmayan bir iş. Kariyer yapma imkanının asla olmaması. Cinsellik onu çekiyor ama hiçbir kadınla normal bir ilişki kuramıyor. Böylelikle ilk olarak onları gözlemliyor, izliyor. Bu fantezileri için başta yeterli oluyor. Sonra iletişime geçmek için kendince bir yol arıyor. Bunu kendini göstererek yapıyor. Kendini gizlemeden takip ediyor, telefon numaralarını buluyor ve o talihsiz, sessiz aramalarını yapmaya başlıyor. Güzel bir hamle olsa da kendisini korumaya yeterli olmuyor. Sonra internet imdadına yetişiyor. İnternet onu bir anlamda koruyor. Daha doğrusu onun olası kurbanlarını kurtarıyor. Nitekim internette sadece onu tatmin eden ve fantezilerini besleyen kadınlarla karşılaşmıyor. Orası hayatının eksik kısımlarını tamamlayan ve belki de hayatının yerini alan sanal bir alem. Orada istediği biri olabilir ve hatta şöyle demek daha iyi olacak. Hayatındaki aptal insanlar olmasa çok rahat üstlenebileceği ve hakkı olan roller bunlar. Yüksek görevli bir memur, yönetici. Bu denge birkaç yıl böyle sürüyor. Ta ki Maccezi'ye rastlayana kadar. Her sabah işe giderken aynı saatlerde aynı metroyu kullanıyorlar. Büyük bir ihtimalle dişçide karşılaştıklarında onu zaten önceden biliyordu. Belki de Maccezi güzel bir kadın olduğundan onunla ilgili fanteziler kurmaya başlıyor. Adamın bu karşılaşmadan etkilenmiş olduğunu düşünmek çok kolay. Kaçamayacağı, durumun kontrolünün artık elinde olmadığı, öngörülmeyen ve istenilmeyen bir karşılaşma. Belki de sonraki günlerde onu tanıyıp metroda yanına yaklaşmak isteyen Maccezi'nin kendisi oldu. Böylelikle adam kendini her ne kadar yüzeysel olsa da bir kadınla gerçek bir iletişimin içinde buluyor. Bundan eminim ki başlarda bu durumdan kaçmaya çalıştı ve bu çok anlaşılır bir şey. Çünkü maruz kaldığı gerçek hayatta kendiyle ilgili yalanlar söyleyemez, sanal kimliklerinden birini takınamaz. Tek bir kelimeyle kendini savunmasız hissedip o yalnız ve arkadaşları tarafından dalga geçilen çocuk oluyor. Sonra bir şey değişmeye başlar. Dişçinin bekleme odasında ve metroda yeni karşılaşmalar, adamın yavaş yavaş güven kazanması ve bu yeni oyunun hoşuna gittiğini fark etmesi. Bu onun için izleyebileceği yeni bir senaryo. Fantezilerinin gerçeğe dönüşebileceği, hatta çok kısa bir sürede gerçeğe dönüşmek zorunda olduğunun farkına vardığı bir kurgu. Maccezi onu çekiyor ve belki böylece değiştiğini bile düşünüyor. Bu kadın etten ve kemikten karşısında duruyor. Gerçek bir kadın. Ona dokunabilir, onu okşayıp kucaklayabilir, ona sahip olabilir. İşte bu hiç hissetmediği yoğun duygular ve yeni hisler karşısında büyüleniyor. Sanal dünyanın güven verici ama rutin hayatını bırakmaya karar verdiğinde genç kadının kendisini evine davet etmesini sağlıyor. Kur yapıyor ama kadın tarafından itiliyor. Hatta belki de alaycı bir tonla reddediliyor. Ya da belki sevgilisinin gelmek üzere olduğunu söyleyerek onu tehdit ediyor. Bir anda her şeyin üstüne yıkıldığını hissediyor ve buna dayanamıyor. Kendini çıplak ve maskesi düşmüş, hep kaçtığı gerçek tarafından ihanete uğramış hissediyor. Adam çılgına dönüyor. Karşısındaki kadına, kendini bırakan annesine, bütün kadınlara karşı bir nefret hissediyor. Bu bir şekilde beyninde gizlenmiş ve tüm insanlığa karşı hissettiği aynı öfke ve kör, yıkıcı bir şekilde patlıyor. Eline ilk geçen şeyle maccezi'ye vurup üstüne çıkıyor. Zarf açacağını görüyor, elini alarak bunu kadına saplıyor, saplıyor, saplıyor. Sonra her şey duruyor. Etrafa sessizlik hakim. Nefesi gittikçe düzene giriyor, beyni yine sakinleşiyor. Ama daha önce hiç hissetmediği farklı bir şey var. Bir sıcaklık, sınırsız enerji taşıyan bir güneş, bir aleviyle bütün evrendeki oksijeni yok edecek güçte yüksek bir ateş. Çocukluğundan beri yakmak istediği yangın bu ve ancak şimdi bunu kendi içinde taşıyor olduğunu fark ediyor. Artık kim olduğunu ve ne yapması gerektiğini biliyor. Zarf açacağını tekrar eline alıp eserini tamamlıyor. Belki de kapı çaldığında hala eserini hayranlıkla izliyordu. Cevap vermeden Maccezi'nin sevgilisi Morganti'ye kapıyı açıyor ve onu beklemeye başlıyor. Ama tam o anda elektrikler kesiliyor. Sensi ve Klaps'in arasında uzun bir sessizlik oldu. Sanki ikisi de enerjilerini geri kazanmak ister gibiydi. Klaps ancak o an Sensi'nin hikayesini anlattığı süre boyunca akut bir ıstırap içinde olduğunu fark etti.
Evet Bay Uzman, makul ve olası bir hikaye mi bu?
Öyle.
Güzel, benim için bunu bilmek yeterli.
14. ayrımın sonu. Sayfa 188.